Ayrım 5.
Hüseyin, neden mi illa da Hüseyin? Babanın yaptıklarının hesabını sorabilecek bir o kaldı da dünyada ondandır Yezid. Onu çöllerde esen fırtınalar gibi estirip öfkelendirirsen kazanırsın belki. Ama sen fırtına olup çöllerdeki kumların hepsini bir tarafa, bir kum tanesinde bir tarafa koyup karıştırsan bile, çöllerdeki cümle kumun içinden o kum tanesi ki Hüseyin'dir o, gene de arandığında bulunur. Bulunur çünkü inanmıştır o oğlum. Dedim ya, nereden ne zaman eseceği bilinmez fırtınalar gibi olursan, belki yenersin o çöldeki kum tanesini. Yani baban Ebu Süfyan oğlu Muaviye gibi ol ki. Halife Muaviye'nin sözlerini Yezid hiç dinlemiyormuş gibiydi. Kolunun birisini uzatıp babasının elini tuttu. Muaviye elinin oğlu tarafından öpülmek istendiğini sandı. Ama oğlu tuttuğu eli öpeceğine parmağındaki yüzüğü sevip okşadı. Ölümün zincirlerine vurulmuş halife son bir çırpınışla kolunu çekebildi. Baba oğul bir kez daha göz göze geldiler. Muaviye inleyerek konuşmasını sürdürmek istedi. Söyledikleri güçlükle anlaşılabiliyordu. Yazıklar olsun sana dedi. Allah düşmanlarını senden korusun. Allah sözcüğüyle dudakları kilitlendi sanki. İşlediği cinayetlerden çok, belki de kendi yerine geçecek böylesi bir oğul bırakacağı için utanmıştı. Ama gene de düşmanlık üzerine sözler etmek istiyordu. Bu isteği oğul adına değil, hilafetin el değiştirebileceği korkusuylaydı. Düşmanların çok dedi, dudakları kıpır kıpırken. Düşmanın çoğu parayla, ünle satın alınabilir. Senin için hiçbir şeyle satın alınamayacak bir düşman var ki. Baba, baba dedi Yezid, umursamaz. Açıkçası gelecek masal gibi gelmekte bana. Geleceği dürelim bir tarafa hele. Şimdiye şu ana bakalım. Derim ki, meclisi toplayalım huzurunda. De ki meclise, ben öldüğümde oğlum Yezid'dir halife. Sen beni dinlemiyorsun dedi Muaviye. Hilafet ve saltanatının geleceği için dinlemelisin ama. Dinle de. Yezid babasının hırlayan göğsüne baktı. Solukları iyiden iyiye derinleşmişti. Babasını ölmüş sayıyordu artık o. Muaviye konuşmak istediğinde ağzının dilsiz olduğunu kavradı. Ölmemişti de. Olup bitenleri ölümlü gözleriyle izliyordu. Yezid'i halife olarak halkın karşısına çıkaracaklardı. Yezid babasının başucundan kalkarken gene kolunun birisini uzattı Muaviye. Bu kez karşı koyamadı. Oğlu saltanat yüzüğünü henüz sıcak olan parmağından çekip aldı. Gülümseyerek kendi parmağına taktı. Böylece avların en küçüğüne tutkun Yezid, avların en büyüğünün ciğerini söküp parmağına takmış gibiydi. Odadan çıkarken eline de babasının som altından asasını aldı. Yezid iki kişinin kolunda, sanki acılar içindeymişçesine sarayın biat salonuna götürüldü. Salondan yayılan konuşmalar Muaviye'ye uzaktan bir esip bir duran fırtınaların uğultusu gibi ulaşıyordu. Gözlerinden akan yaşlar, kurumakta olan bir pınarın sessizliği içinde, yanaklarından açık ağzına doğru akıyordu. Yezid biat salonuna girer girmez orada bulunanlar, kollarını uzatıp yeni halifenin elini tutmak için çırpındılar. O kendisine böylesine biata hazırlananları, elindeki babasının asasını, parmağındaki saltanat yüzüğünü görünce yüreğine bir korku, bir telaş düştü. Ya babası ölmemişse? Hatta ölüm döşeğinden kalkıp girersin şimdi bu biat salonuna. Girip, ey insanlar diye bağırırsa, ey gafil insanlar, ben ölmedim ki siz biat edersiniz Yezid'e. Şu Yezid ki önce saltanat yüzüğümü sonra da asamı çalıp gelmiştir karşınıza. Kollar uzanıyordu Yezid'e. Yezid elini her uzattığında kolun sahibine bakıyordu. Babası Ebu Süfyan oğlu Muaviye olabilir miydi? Kendisine biat edenler arasında. Babası da biat etmeliydi artık. O bir ölüydü çünkü. Muaviye öldüğünde gözleri açıktı. Ne yukarıya gökyüzüne ne de karşısında duran birilerine bakıyormuş gibiydi. Gözleri sanki alt kattaki biat salonunu izliyormuş gibi ters dönmüştü. Yezid'in halifeliği üzerinden kısa bir süre geçmemişti ki Şam ileri gelenleri telaşa düşmüşlerdi. Yezid saray meclisine toplu ibadetlere katılıp halkın ve hilafetin geleceği üzerine çaba göstereceğine av ve eğlence törenleri düzenleyip gününü gün ediyordu. Avdan üstü başı kanlar içinde döndüğü bir gün Meclisin en ileri geleni Serhun yoluna durdu. Ya halifemiz dedi. Av yorgunluğunu atınca Şam ileri gelenleri adına önemli bir konuşma yapmak isterim seninle. Yezid yürüyüp kanlı giysileriyle tahtına oturdu. Yorgun değilim dedi. İnce bet dudaklarını buruştururken. Anlat bakalım derdini. Derdim hilafet üzeredir dedi Serhun. Elleri önünde kenetli ayakta dururken. İzin verip beni sonuna kadar dinlersen sevinirim ya halifemiz. Yezid konuş anlamında gözlerini kırpıştırıp başını öne doğru eğdi. İşin iç yüzü şudur dedi Serhun. Korkarak çekinerek. Rahmetli babam kendisi öldükten sonra senin halife olabilmen için Şam'dan Kufe'ye, Kufe'den Mekke, Medine'ye kadar çok baskı yaptı. Yezid'e karşısındakini dinlemek konusunda babası Muaviye'den hiçbir esinti kalmamıştı. Sonra dedi, kısa keste işin aslını söyle. Serhun sabırla konuşmasını sürdürmeye çalıştı. Bütün anlatacaklarım işin aslıyla bağlantılıdır ya Yezid dedi. Baskı yapıldı. Camilerde, mescitlerde en iyi hatip kılıçtır denilip halka senin veliahtlığın kabul ettirildi. Yani böylece halifeliğin babadan oğula geçebilmesi sağlandı. Yezid ayağa fırladı. Hele hele bir daha söyle dedi. Nasıldı? En iyi hatip? En iyi hatip kılıçtır dedi Serhun. Ne doğru ne güzel söz Allah'ım. Son zamanlarda hiç böyle avlanamadım. Sözde bir av sayılır değil mi Serhun? Sayılır halifemiz dedi Serhun yutkunarak. Yani ama rahmetli baban dağıtıcıydı da. Dünyanın en ikramlı sofrası onundu. Kuşlara yem serper gibi halkına altın saçardı. Mecliste camiyi bir arada yürütürdü. Düşmanlarına karşı sabırlıydı. Neyse ya Yezid, bunlar bilinenler. Gelelim bilinmeyenlere. Halife Muaviye'nin öldüğünü, onun yerine senin geçtiğini Mekke Medine halkı duymadı henüz. Bilirsin, Hüseyin Ebu Bekir'in oğlu, Abdurrahman ve Zübeyir'in oğlu Abdullah babana biat etmemişlerdir. Şam ileri gelenleri, Kufe ileri gelenleri der ki, halifemiz Yezid devletimize sahip çıksın. Babası gibi gücünü esirgemesin halktan. Medine valisine de bir mektup yazman rica olunur. Halifemiz Muaviye'nin öldüğü, onun yerine de senin geçtiğin haberi ulaşmadan Medine'ye gönderilecek ferman ulaşmalı ki valimiz Ebu Süfyan oğlu Utbe oğlu Velid Hüseyin'den önce harekete geçip muhtemel bir başkaldırıyı önleyebilsin. Denir ki bu halifeliği birçok valilik kabul etmeyecektir. Serhun konuşmasını sürdürürken Yezid odanın içinde oradan oraya yürüyordu. Peki dedi. Serhun'un önünde durduğunda hepsi bu kadar mı? Şimdilik ve acil olan bunlardır dedi Serhun. Merakla Yezid'in söyleyeceklerini beklerken ferman işi kolay dedi. Ferman yerine kılıç da göndeririz. Şimdi de benim sana soracaklarım vardır. Yezid yeniden tahtına oturdu. Elindeki asasını yere tık tık vuruyordu. İlk sorum şudur dedi. Yuvarlak gözlerini açıp daha da yuvarlatırken, benden büyük var mıdır? Serhun şaşırdı. Serhun bir adım geriye çekildi. Haşa dedi, en büyük Allah'tır. Allah göktedir dedi Yezid. Bu kez asasını havaya kaldırdığında, yerde en büyük kim? Serhun susuyordu. Yezid bağırdı. En büyük, en güçlü benim dedi. Ben ki babamdan da büyük olduğumu 7 cihana kabul ettirip cümle halkları boyun eğdireceğim önümde. Babam başıma 3 biat etmeyen insanı bırakıp öldü. 3 değil, bir beladan kork dedi. Kork Hüseyin'den. Sana sorarım ey Serhun. Bir babanın oğluna söyleyeceği son sözler korkulu mu olmalıydı böylesi? Reva mıdır bu? Şimdi bana düşen görev nedir? Babamdan kalan hilafet ve saltanatı sürdürebilmem için babamdan daha güçlü olmam gerekmez mi? Evet, ben babamdan güçlüyüm. Çünkü Hüseyin'den zerre kadar korkum yok. Nedir bu telaşınız anlamam. Medine'de sinmiş bir zavallı o. Babası, ağabeysi gözlerinin önünde öldürülen bir zavallı. Serhun bir adım daha geriledi. Ya Yezid dedi, korkular içinde. Babası dediğin Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali ki peygamberimizin en sevdiğidir. Hüseyin'i göz ardı edip aldanmakta olduğun, onu bir tek insan sanmandır. O ki bir arı kovanıdır. Kovanın boş olduğu yanıltmasın seni. Parmağını bir uzatırsan kovana, bir de bakarsın ki binlerce, yüz binlerce arı üşüşüvermiştir başına. Babanın hesap ettiği de buydu işte. O arı kovanına apaçık hiç asasını uzatmadı. Hasan'ın üstüne gideceğini onu zevcesine zehirletti. Sus, sus diye bağırdı Yezid. Babam ki dirilerinden korkmamış. Oğlu Yezid ölülerinden mi korkacaktır? Ben ki Hüseyin'i önümde diz çöktürüp babamdan daha güçlü olduğumu göstermezsem bana da Yezid demesinler. Şam ileri gelenlerine var git söyle. Gereken yapılacaktır. Halifelik bundan sonra bir yarısı kefen, bir yarısı ipekten gömlektir. Ölen kefenlenir, ölenin oğlu ipeklenip halife olur. Her kim ki buna baş kaldırır, başı vurula. Gönder bana birisine de Medine valisine yazdırayım bir ferman. Serhun iki büklüm çıktı odadan. Yezid de tahtından kalktı. Pencerelerden birisinin önüne gelip Şam sokaklarına doğru baktı. Az sonra pencerenin pervazına dayadığı başının ısınmakta olduğunu hissetti sanki. Buraya, bu pervaza daha önce babası Muaviye'de başını dayamamış mıydı? Yezid pencerenin önünden ayrıldığında ansızın yüreğinde bir devin dolaşmakta olduğunu sandı. Kimdi bu dev? Küçücük yüreğine kocaman bir dev nasıl sığabilmişti? Sığmıştı ama. Her adım atışında bacakları üzerinde yalnız kendisini değil, yüreğindeki devi de taşıyor gibiydi. O böylesine bir ava razı olabilir miydi? Sorduklarında en beğendiği avcının Nemrut olduğunu söylemez miydi? Nemrut ki kartal kanatlarıyla gökyüzüne ulaşıp yıldızları parçalayan değil miydi? Ya şimdi, ya kendisi? O doğmakta olan serçeleri izleyip avların en küçüğünü, sonra da babası olan en büyük ve yaralı avı kovalayan Yezid. Küçücük yüreğindeki kocaman devi nasıl öldürecekti? Başını salladı. Babası Muaviye'nin yüreğindeki Hasan yılanını öldürtmek istediği andaki gibi başını salladı. Bu dev Hüseyin dedi içinden. Tahta oturduğunda gene aynı taht. Babası Muaviye'nin hissettiği iğneli beşik oluvermişti. Kanlı av giysileri içinde bir ileri bir geri sallanırken saltanatının keyfini çıkaracağına acılar içinde yüreğindeki devi büyütüyor gibiydi. Çevresine bakındı. Odada kimselerin olmadığını anlayınca çocuk gibi sevindi. Ama ayağa kalkıp yürüdüğü sıra bacaklarına çöken ağırlığın etkisiyle elinde asası olmasaydı neredeyse yere yuvarlanacaktı. Yüreğindeki devi unutmadan alıştığı gibi yürüyemeyeceğini ilk kez o anda öğrendi. Böylece yürümesi ağırlaşan Yezid Hüseyin'in biatı için daha acımasız, daha kesin kararlar vermenin kaçınılmazlığını kavradı. Medine valisi Velid'e göndereceği ferman Serhun'un anlattıklarıyla değil, kendisi üzere oluşup kaleme alındı. Medine valisi Ebu Süfyan oğlu Utbe oğlu Velid hükümet konağında Hazreti Hüseyin'i bekliyordu. Odasının içinde oradan oraya yürüyor, Hüseyin'i biata nasıl razı edebileceğini düşünüyordu. Buyruk büyük yerden gelmişti. Hazreti Hüseyin, Vali Velid tarafından çağrıldığını öğrenince yüreğine bir kuşku düşmüştü. Akşam gördüğü rüyanın etkisiyle de konağa hemen gitmedi. Rüyasında pek çok caminin yıkıldığını, Muaviye'nin de yıkılan camilerin altında kaldığını görmüştü. Hazreti Hüseyin, kendisine inananları bulup vali konağına gideceğini, kendilerinin de konağı sarmalarını istemişti. Güneş en kızgın ışıklarıyla Medine'nin üzerine ulaştığında Hazreti Hüseyin ve kendisine inananlar konağa yaklaşmışlardı. Ben içeriye giriyorum dedi Hazreti Hüseyin. Öyle bir haber alırım, benden yapamayacağım öyle bir şey istenir ki bu konak mezarım olabilir. Çıkışım gecikirse girip içeriye sorun hesabımı. Tek katlı konağın merdivenlerini yavaş yavaş çıktı Hazreti Hüseyin. Bir sağına bir soluna bakıyordu. Düşmanı kollama, uluları yanına çağırma isteğiydi bu. Düşman saldırırsa kılıcını çekecekti. Yok, eğer saldırıya uğramazsa Velid'in odasına, sağına dedesi Hazreti Muhammed'i, soluna da babası Hazreti Ali'yi alıp girmek istiyordu. Velid'in karşısına geldiğinde üç kişiydiler sanki. Vali Velid, Hazreti Hüseyin'i saygıyla karşılayıp yer gösterdi. Hoş gelmişsin ya Hüseyin dedi. Buyur, şöyle buyur. Hazreti Hüseyin gösterilen yere oturdu. Bir ferman almışım Şam'dan dedi Velid. Aldığı fermandan hiç de hoşnut değilmiş gibi. Yezid'dir gönderen. Sözün kısası, biat ister senden. Yanılmış olmayasın Velid dedi Hazreti Hüseyin. Ferman Muaviye'den değil de neden Yezid'dendir? Vali Velid başını salladı. Yok dedi. Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Bilesin ki Muaviye ölmüştür. Yezid yeni halifemizdir. Hazreti Hüseyin'e değil, o da dünya dar geldi sanki. Muaviye ölmüşse Allah rahmet etsin dedi. Ama Yezid de kim oluyor? Üstelik biat istemesi. Ben ki babasına boyun eğmemişim. Dünkü velede mi eğilecektir başım? Desene beni boşuna çağırmışsın ya Velid. O da boş, bomboştu sanki. Sessizliği Hazreti Hüseyin bozdu. Şu dünyanın gidişatına bak ya Velid dedi. Haksızlıkta ağaçlar gibi büyüyüp dal budaksalar oldu. Muaviye ki bilirsin sen de halifeliği hileyle zorbalıkla ele geçirmiştir. Bu unutulup şimdi de aynı kökten türemiş birisi halifeyim diye hak sahibi olduğunu sanmaktadır. Reva mıdır bu ya Velid? Hem neden ben önce biata çağrılırım? Toplansın halk bakalım onlar ne düşünür? Hilafet saltanat mıdır ki babadan oğula geçe? Velid bir süre düşündü. O da yüreği iki parçalı olanlardandı. Halk daha önce biat etmiştir dedi. Ağabeyin Hasan bile biat etmemiş midir Muaviye'ye? İşte bre Velid diye inledi Hazreti Hüseyin. Sırası geldiğinde nasıl da baş kakıncı yaparsınız biat edenleri. Nasıl da arkalanırsınız onlardan. Ama ahdım olsun. Ben zalim soyuna biat edenlerden olmayacağım. Kesin konuşma dedi Velid. Yumuşak bir sesle. Belki de İslam'ın selameti için eğersin boynunu. Ne anlamda diye sordu Hazreti Hüseyin. Biat için mi, kılıç için mi? Bilmem yani diye kekeledi Velid. Benim anlayamadığım dedi Hazreti Hüseyin. Hilafet mi güçsüz yoksa ben mi önemliyim? Velid yumruğunu masaya indirdi. Hilafete dil uzatma dedi. Doğru, doğru dedi Hazreti Hüseyin. Bak, sakın ola her zaman böyle sakin olduğunu sanma Velid. Babamı hilafet adına hançerlediklerinde, ağabeyimi hilafet adına zehirlediklerinde sen hangi tarafı tutuyordun acaba? Hilafet öldürmek mi, uğrunda hilesiz ölmek mi? İşinize gelince hilafet diye dövünür ama işinize gelmeyince de kılıçlara sarılırsınız. Gene de hilafet üzerine ettiğim sözümü geri alıyorum ben. Ama sen de var git söyle Yezid'ine. Hilafet adına uzattığı kılıcını çeksin başım üzerinden. Babamın kanını hala avuçlarımın içinde. Ağabeyimin zehrini ağzımda hissetmekteyim. Yani dedi Velid. Anladığım biat etmeyeceksin. Hazreti Hüseyin Velid'in yüzüne hiç konuşmadan baktı bir süre. Onun yüzünde biat törenlerini, biat törenlerinin ardındaki oyunları izler gibiydi. Gülümseyerek ipekten yumuşak bir sesle konuştu sonra. Demek sen aklın sıra beni buraya biat etmem için çağırmışsın öyle mi Velid dedi. Sen ya biat etmenin ne anlama geldiğini bilmezsin ya da soyumu hiç tanımamışsın. İnsanlar her biat isteğinin önünde eğilmeye alışırsa inanç nerede kalır, onur şeref nerede kalır? Sen beni biata çağıracağına Muaviye'ye ettiğin biatın sana sorulmadan oğluna geçtiğinin utancından kendini arındırmaya çalış. Çalış da biatımı Yezid'e götürmeye hazırlanacağına seninle birlikte bu konaktan çıkıp Resul-i Ekrem'in mezarına yüz sürmeye gidelim ey Velid. Velid iyiden iyiye şaşırmıştı. Nutku tutulmuş konuştu. Ya Hüseyin dedi. Karşında Resul-i Ekrem'e inanmış birisi değil de küffar birisi varmış gibi konuşursun. Unutma ki bir hükümet konağındasın. Parmağını uzatsan başını kucağında bulursun. Hazreti Hüseyin ayağa kalktı. Ben buraya yalnız gelmedim ki dedi. Velid kinayeli güldü. Konağın çevresindeki 3-5 adamına mı güveniyorsun dedi. Onlar gözlerden ırak mıdır sanıyorsun? Bu kez Hazreti Hüseyin öylesi güldü. Hep sayıyla iş yapar oldunuz dedi. Bu huyda sizlere Muaviye'den geçti. Ordular, kılıçlar. Ben buraya yalnız gelmedim derken dedemle babamla geldim demek istemiştim. Başıma vurulması için ne duruyorsun? Oynatsana parmağını. Oynatamazsın. Senin ve benim aramda onlar duruyor çünkü. Bir seni bir beni gözlüyorlar. Acırım sana ki sen onları göremez olmuşsun. Ama gene de sana yüreğimin sevgi kapısı açıktır. Her zaman ey Velid. Parmağını kaldıramadığına göre sende hala Allah ve Resul-i Ekrem korkusu var demektir. Allah makamını daim etsin. Hazreti Hüseyin sözlerini bitirir bitirmez ayağa kalktı. Velid kıpırdamaz duruyordu. Yürüyüp gitti Hüseyin. Hazreti Hüseyin henüz konağın merdivenlerine ulaşmamıştı ki bu kez Velid'in yanına yan odadan bütün konuşmaları dinleyen, Halife Hasan'ı zehirleyen, Cüde'yi boğan Mervan girdi. Yüzünün yarısı yeşil yarısı siyahtı sanki. Seni Yezid'e şikayet edeceğim dedi. Kuş kafese girmişken neden başını vurdurmadın? Velid Mervan'a döndürdü başını. Yedi cihana kendimi düşman edemem dedi karmakarışık duygularla. Ama Yezid'i kendine düşman ettin dedi Mervan. Yezid'le omuzlaşmış gibi, yedi cihan mı yoksa Yezid mi daha güçlüdür sence? Bu sıra ezan sesleri duyuldu. Güneş hükümet konağını geçmişti. Bir kuş uçtu açık pencerenin önünden. Velid korktu söylediklerinden. Mervan kızdı uçan kuşu görünce. Hazreti Hüseyin kafese girmişken neden başı vurulmamıştı sanki? Kafesten uçan kuş arkadaşlarıyla hükümet konağından uzaklaştı. Zübeyir oğlu Abdullah, Ömer oğlu Abdullah sabırsızdılar. Ömer oğlu Abdullah adımlarını yavaşlatıp sordu. Ya Hüseyin dedi, olup bitenleri kısa da olsa anlat hele. Anlatacaklarım iç açıcı değil, yürek parçalayıcı ya kardeşlerim dedi Hazreti Hüseyin. Medine'ye sığmaz artık başımız. İsteyen istediği yere gidip sinsin bir süre. Bakalım devran ne gösterir. Öğrendiğim Muaviye'nin öldüğüdür. Onun yerine de oğlu Yezid'in geçtiğidir. Anlaşılan Yezid ilk kılıcını bizim başımızda bilemek ister. Biat için çağırmışlar beni. Sizler de aranır olmuşsunuzdur. Yezid de kimmiş, kim olurmuş diye Ömer oğlu Abdullah konuştu. Halifelik mal mıdır, mülk müdür ki babadan oğula geçsin? Hazreti Hüseyin başını salladı. Muaviye gelmedi mi buralara kadar dedi. Girmedi mi camilere, mescitlere? Girip de bir elinde Kur'an, bir elinde kılıç, oğlunu veliaht seçtirmedi mi cemaata? Ah, ah ben yanarım da buna yanarım işte. Olacağı görmeden baş sallayanların, sonra başı derde girince öne atılmak gene bize düşer hep. Neyse, başımız vurulmadan derlenip toplanıncaya kadar dağılalım gözden ırak yerlere. Dar bir sokağın ağzında durdular. Gafil avlandık dedi Zübeyir oğlu Abdullah. Şu sokağa girsek önü çöl, şu sokağa girsek çıkmaz. Çöller gene de daha iyidir dedi Hazreti Hüseyin. Benim niyetim Mekke. Durdular. Helallaşıp ayrıldıklarında güneş batıyordu. Hazreti Hüseyin biat etmediği için Kufe'den Medine'ye gelmişti. Şimdi de Medine'den Mekke'ye gidecekti. Batmakta olan güneşe baktı. Ey güneş dedi. Yoruldum, yaşlandım artık. Beni de alıp götürsene. İnsanların biatsız yaşadıkları diyarlara. Ama o gene de güneşin battığı yöne doğru değil de doğacağı yöne yürüdü. Bir elini Hazreti Muhammed, bir elini de Hazreti Ali tutmuş gibiydi. Sabahın karanlığında henüz güneş görünmeden bir çift ışık Medine'nin sokaklarında parıldadı. Kimselerin olmadığı böylesi bir saatte bu ışık kimden yansıyordu? Nereye gidiyordu? Beyazlaşmış sakallarıyla yüzünü bir mezara sürdüğünde her şey anlaşıldı. Evinden çıkıp dedesi Resulullah'ın yanına gelen Hazreti Hüseyin'di bu. Ya dedem dedi başını kaldırdığında.